yorumunu sürdürdüğüm Eyüp kitabının 4 ve 5. bölümlerine biraz daha ayrıntılı bakacağız. Eyüp'ün 3 arkadaşı 7 gündür onunla birlikte oturuyorlardı ve başlarını "demek sonunda yaptıklarının karşılığını alıyorsun" dercesine sallıyorlardı. Öyle gözüküyor ki Eyüp bütün acılarına katlanabiliyor ama arkadaşlarının bu tutumuna katlanamıyordu. Bir sızlanma ve şikayet etme monologuna başlıyor. Kara bir kötümserlik ve soruna hiçbir çözüm yok. Şimdi üç arkadaşı kendisiyle konuşmaya başlayacaklar. Birincisi Elifaz olacak, sonra Bildad, sonra Sofar konuşacaklar. Bu adamların isimleri bizlere onlar hakkında az da olsa biraz bilgi veriyor. Elifaz, Tanrı kuvvettir ya da Tanrı saf altındır anlamına gelir. Bildad, münakaşa oğlu demektir. Bu arada o zor bir adamdır. Yöntemleri merhametsiz, lafını sakınmayan ve kabadır. Sofer, serçe anlamına gelir. Bir kuş gibi öter. Merhametsiz bir dili var ve Eyüp'e imayollu korkunç hakaretlerde bulunmaktadır. Gerçekleşen diyalog tam bir yarışma gibidir. Bu arkadaşlar aslında Eyüp'e bir saldırıda bulunacak ve o da yanıt verecek. Bu adına entelektüel atletizm dediğimiz şeydir. Bu tür şeyler o günlerde çok popülerdi. Günümüzde insanlar bir futbol ya da basketbol maçına fizikselin gösterildiği atletik bir yarışmaya giderler. O günlerde insanlar entelektüel yarışmalar için bir araya geliyorlardı. Bence bu adamlar diyaloglarına başladıktan bir süre sonra etraflarına büyük bir kalabalık toplanmış konuşmaları dinliyorlardı. Bizler bu insanların fazla uygar olmadıklarını düşünmekten hoşlanırız ama bu kişiler entelektüel yönü vurguluyorlardı. Ve bizler kendimizi çok ileriye gitmiş, çok uygar kişiler olarak görürüz ama vurguyu fiziksele koyarız. Bu antik insanlardan düşünmekten hoşlandığımız kadar üstün değilizdir. Eyüp şikayetini dile getirmişti. Bir insanın olabileceği en derin ve en kara kötümserliğin içindeydi. Şeytan her şeyini elinden almıştı. Dayanacak hiçbir şeyi, dönecek hiçbir yeri kalmamıştı. O anda Tanrı bile ondan çok uzaklardaymış gibi görünüyordu. İlk konuşan Elifaz oldu. Onunki deneyimin sesidir. Dikkate değer bir adamdır ve tuhaf ve gizemli bir deneyimi anlatır. Söylemek istediklerinin anahtarı 8. ayette bulunur. "Benim gördüğüm kadarıyla" diyor. Söylediği her şey bunun üzerine dayanır. O deneyimin sesidir. Harika bir görme gücü vardır ve hiç kimsenin hiçbir zaman duymamış olduğu gizli şeyleri duymuştur. 4. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde temanlı Elifaz şöyle karşılık verdi diyor. "Biri sana bir şey söylemeye çalışsa gücenir misin? Kim konuşmadan durabilir?" Diplomatik bir şekilde başlar ama insan düşündüğünden farklı bir şekilde konuştuğu düşüncesine varmaktadır. Bu bir tür sahte nezakettir. Eyüp'e "bir şey söylememe izin verir misin" der. Sonra da "bir şey söylememe izin versen de vermesen de söyleyeceğim" der. Ve söyler. "Evet, pek çoklarına sen ders verdin. Zayıf elleri güçlendirdin. Tökezleyeni senin sözlerin ayakta tuttu. Titreyen dizleri sen pekiştirdin. Ama şimdi senin başına gelince gücüne gidiyor. Sana dokununca yılgınlığa düşüyorsun" diyor. 3-5 ayetler arasında. Eyüp'e "eskiden refah ve bolluk içindeyken ve sağlığın yerindeyken herkes için bir kuvvet kalesiydin. Onlara öğütler verebilirdin. Onlarla konuşur ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyebilirdin. Sıkıntıda olanlara nasıl yardım etmen gerektiğini bilirdin. Ama şimdi sana bir şeyler oldu ve çöktün. Kağıt bir bebek, kağıttan yapılmış bir kaplan gibisin. Hiç de gerçek değilsin. Diğerlerine verdiğin öğütleri kendin izleyemez misin?" der. Bunun günümüzde birçoğumuzun sorunu olduğunu söyleyebilirim. Başka bir insanın başına sorunlar geldiğinde ona ne yapması gerektiğini her zaman söyleyebileceğimiz ilginç değil midir? Bir gün iki psikiyatristin bir araya gelmesiyle ilgili bir karikatür gibidir. Biri diğerine bakıp sen iyisin, ben nasılım demiş. Bizler her zaman karşımızdakini analiz edip ona nasıl olduğunu söylüyoruz. Elifaz, Eyüp'ü bunu yapmakta uzman olmakla suçluyor. Çok taşlayıcı bir şekilde. Şimdi senin başına geldi ve sen ne yaptın? Çöktün diyor. 6. ayette, senin güvendiğin Tanrı'dan korkun değil mi? Umudun kusursuz yaşamında değil mi? Kendi öğütlerin senin içinde iyi fikirler değiller mi? Diğerlerine yardım etti. Şimdi sana da yardım etmesi gerekir. Şimdi Elifaz, Eyüp'a hakaret ediyor. Ama bunu kibar bir şekilde yapıyor. Eyüp'ün diğer iki arkadaşının, özellikle Sofar'ın daha hissiz ve kaba olduklarını göreceğiz. Düşün biraz. Hangi suçsuz yok oldu? Nerede doğrular yıkıma uğradı diyor 7. ayette. Eyüp'ü zırhında bir çatlak olmakla ya da zayıf bir yönü olmakla suçluyor. Yaşamında radikal bir biçimde yanlış olan, gizli tuttuğu bir şey olmasaydı bunun başına gelmeyeceğini söylüyor. Öne sürdüğü şey buydu. Bir hakarette bulunuyor ve söyledikleri doğru değil. Bu ayetin bugün bile aktarıldığını duyuyorum ve bu sözler doğru değil dostum. Şimdi bu hakaretin yanlış olduğunu ve bu sözlerin Eyüp için geçerli olmadığını biliyoruz. Çünkü kitabın başında Tanrı Eyüp'ü tanıyalım ve karakterini anlayalım diye bize cennetteki o sahneyi vermişti. Bu arkadaşlar yorgunluk veren teselliciler olacaklardı. Çünkü Tanrı'yı anlamıyorlardı. Eyüp'ü anlamıyorlardı ve kendilerini de anlamıyorlar. Bunu yapmaya kalifiye olmayan fazlasıyla çok sayıda insan ruhsal konuları ele almaya çalışıyor. Benim düşüncem, eğer bir insan Tanrı'nın çocuğuysa, bu teknik bir konu, teolojik bir soru ya da fiziksel bir zorluk olmadıkça, bunun o kişiyle Tanrı arasında halledebileceğine inanıyorum. Üçüncü bir kişiye gitmeye ihtiyacımız yoktur. Ne de olsa Tanrı önünde bizim için yakaran bir aracımız vardır. Eyüp aralarında bir hakem olmasını çok istemiştir ve günümüzde bizler bu kişiye sahibiz. Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır diyor Elçi Pavlos 1 Timoteos 2:5'te. Birçok Mesih imanlısının gitmesi gereken kişi bir vaiz ya da bir psikolog değil, İsa olmalıdır. Ve eğer sorun fizikselse bir doktora gidin ve doktorla birlikte Tanrı'ya da gidin. Elifaz deneyimlerinden konuşabildiği gibi ben deneyimlerimden konuşabilirim ve Tanrı'nın fiziksel durumumuzla ve ruhsal durumumuzla ilgili dualarımızı işittiğini ve yanıtladığını söyleyebilirim. Tanrı'nın Eyüp'le işini bitirmeden önce onun hayatında yaptıklarını görmek harikadır. Elifaz Eyüp'e fazla yardımcı olmayacak. 8. ayette benim gördüğüm kadarıyla fesat sürenler, kötülük tohumu ekenler yaptıklarını biçiyor diyor. Elifaz bunları söylerken çok yüksek bir kürsüden konuşuyor ve Eyüp'e yukarıdan bakıyor. Eyüp'ün yaşamında ortaya çıkmamış gizli bir şey olduğu konusunda ısrar ediyor. Eyüp'ün ektiğini biçtiğini söylüyor. Tanrı'nın soluğuyla yok oluyor, öfkesinin rüzgarıyla tükeniyorlar diyor 9. ayette. Bu adam hatalı. Tanrı çocuklarına disiplin verir ama hiçbir zaman onları yok etmez Tanrı. Elifaz öğüt veren birçoklarımız gibidir. Başka birine bir şeyi nasıl yapması gerektiğini çok doğru seçilmiş sözcüklerle ve nazik bir şekilde söyleyebiliriz ama söylediklerimiz doğru olmayabilir. 10-11. ayetlerde aslanın kükremesi, homurdaması kesildi, dişleri kırıldı genç aslanların. Aslan av bulamadığı için yok oluyor, dişi aslanın yavruları dağılıyor diyor. Kötü tohum ekenlerin kötülük dolu bir hasat biçeceklerini ve dişleri kırık aslanlar ve artık avlarına saldıramayan ihtiyar aslanlar gibi yok olacaklarını söylüyor. Şimdi Elifaz bu izlenimi bir görümden edindiğini söyleyecek. Bir rüyadan söz ederken gerçekten de tüylerinizi diken diken eder. Bir göz gizlice erişti bana, fısıltısı kulağıma ulaştı diyor 12. ayette. Şimdi biraz yaklaşın, kulak verin ve olup bitenleri kaçırmayın. 13-14. ayetlerde gece rüyaların doğurduğu düşünceler içinde insanları ağır uyku bastığı zaman beni dehşet ve titreme aldı, bütün kemiklerimi sarstı diyor. Kulağa çok gizemli gelmiyor mu? İnsanın kanını dondurmuyor mu? Görüm gece karanlıkta gerçekleşmişti. 15-16. ayetler, önümden bir ruh geçti, tüylerim ürperdi. Durdu ama ne olduğunu seçemedim. Bir surat duruyordu gözümün önünde. Çıt çıkmazken bir ses duydum diyor. Elifaz konuya yavaş yavaş yaklaşıyor. Kulağa çok korkunç geliyor. Bu daha önce hiç kimsenin duymamış olduğu bir şey olacak. Bu daha önce kimsenin bilmediği bir şey çünkü bu adam bir görüm görmüş. Bir şeyler görmüş. Bir rüya görmüş. Karanlıkmış ve önünden bir ruh geçmiş. Ruh ne demiş? Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi? Eyüp 4 ayet 17. Sizi bilmem ama ben hayal kırıklığına uğradım. Bir insan böylesine bir deneyim yaşadıysa gerçekten derin bir şey, hiçbirimizin daha önce duymadığı bir şey söylemesini beklerdim. Bu yeni bir şey değildi. Bu kadar az bir şey söylemek için epey zahmet ettiğini düşünüyorum. Gebe kalıp doğum sancıları çeken ve bir fare doğuran bir dağ hakkındaki eski söz gibi. Bence Elifaz da böyle yaptı. Burada büyük sancılar içinde ve onun büyük bir söz, derin bir gerçek doğurmasını bekliyorsunuz. Söylediği şey, ölümlü insan Tanrı'dan daha adil olur mu? Tabii ki olamaz. Bunu hepimiz biliriz ve bunu öğrenmek için bir rüya ya da bir kabus, bir vizyon görmemiz gerekmez. Bu kadar açık bir şeyi görüp öğrenmek için uykularımızın kaçmasına değmediğini düşünüyorum. Burada o kadar derin hiçbir şey yoktur. Buna karşın bu deneyimin sesidir. Günümüzde de deneyimin sesine sahip birçok insan vardır. Elifaz ve diğerlerinin derin ve harikulade gerçekleri dile getirmedikleri izlenimini vermek istemiyorum. Söylemek istediğim bunların Eyüp'e yardımcı olmadığıdır. Bakın, Tanrı kullarına güvenmez diyor 18-19. ayetlerde. Meleklerinde hata bulur da çamur evlerde oturanlara, mayası toprak olanlara, güveden kolay ezilenlere mi güvenir? Tanrı'nın melekleri bile biraz aptalca davranıyorlar. Kilden evlerde yaşayan bizler onlardan çok daha fazla aptalca işler yapıyoruz. Bizler kilden evlerde yaşıyoruz. 2. Korintoslar 5'te Paulus bedenlerimizin bir çadır, rüzgarın uçurabileceği kuvvetli olmayan bir çadır olduğunu söylemiştir. Bizler kilden evlerde yaşıyoruz ve çok geçmeden evlerimiz üzerlerimize yıkılacaktır. Ömürleri sabahtan akşama varmaz, kimse farkına varmadan sonsuza dek yok olurlar. İşlerindeki çadır ipleri çekilince bilgelikten yoksun olarak ölüp giderler diyor Eyüp 4:20-21 ayetlerde. Bedenlerimiz ne kadar kuvvetli ve güzel olurlarsa olsunlar, hayatta kalma süreleri kısadır. Elifaz, tarihin o erken devirlerinden gelmesi çok dikkate değer olan gerçekleri dile getirmektedir ama bunlar Eyüp'e yardımcı olmamaktadır. Gördüğünüz gibi alakasız, kişinin yaşamına uygun olmayan gerçekleri bildirmek kolaydır. Sadece herhangi bir gerçeğe değil, gereksinimimizi karşılayan gerçeğe ihtiyacımız vardır. Bütün bu arkadaşlar bazı doğru şeyler, bazı harika şeyler söyleyeceklerdir. Bunu okumaktan zevk alıyorum. Umarım siz de alıyorsunuzdur. İnsanın içinden bu adamları durdurup daha fazla konuşma çünkü yanlış yolda gidiyorsun. Söylediklerinin bu adama bir yararı olmuyor demek geliyor. 5. bölümün 1. ayette haydi çağır seni yanıtlayan çıkacak mı? Meleklerin hangisine yöneleceksin diyor. Bu hâle iyi bir sorudur. Yardım için kime döneceksin? Korkarım azizler size yardım edemezler. Belli ki Eyüp'ün zamanında atalar ölmüşlerdi. Büyük bir ihtimalle İbrahim ve İshak ölmüştü ve Yakup hâle yaşıyordu. İbrahim yardım edemezdi. İshak yardım edemezdi. Geçmişte yaşayan kimse yardım edemezdi. Öyleyse hangi azize yöneleceksin? Aptalı üzüntü öldürür. Budalayı kıskançlık bitirir. Ben aptalın kök saldığını görünce hemen yurduna lanet ettim diyor 5. bölümün 2-3. ayetleri. Aptal ve kötünün başarıya ulaştığını ama sonunda yere çalındıklarını söylüyor. Bu arada bu doğrudur. Davut da kötülerin refahından ötürü sıkıntı çekmiş ve kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu. Geçip gitti, yok oldu, aradım bulunmaz oldu demiştir. Davut iyi insanlar sıkıntı çekerken neden kötülerin refahta yaşadıklarını merak etmişti. Gözlemledi ve sonunda Tanrı'nın kötüleri alçalttığını gördü. Dostum, Tanrı yavaş hareket eder. Tanrı kötüleri kendi belirlediği zamanda aşağılara çekecektir. Önünde bütün sonsuzluk vardır Rabbin. Elifaz, Eyüp'ü alçaltılmadan önce köklenen ve dal budak salan aptal insanların sınıfına koyuyordu. Çocukları güvenlikten uzak, mahkeme kapısında ezilir, savunan çıkmaz. Ürününü açlar yer, dikenler arasındakini bile toplarlar. Mallarını susamışlar yutmak ister. Çünkü dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan diyor 4-7 ayetler arasında Eyüp 5. bölümün. Bu son cümlenin doğru olduğunu görmek için onu bir deney tüpüne koymamız gerekmez. İnsan sıkıntı içerisinde doğar. İnsanlığın zorlukları olduğu, başına felaketler geldiği, üzüntü, sıkıntı, endişe ve rahatsızlık yaşadığı tartışılmaz bir gerçektir. İnsanın bütün yapması gereken eline bir gazete alıp insanlığın kısmi raporunu okumaktır. Yangınlar, kazalar, trajediler, savaşlar, savaş söylentileri, terör olayları. Bir şarkıda kimse benim çektiğim acıları bilmez der ama aslında herkes bilir çünkü bütün insanların sorunları vardır. Hepimiz aynı renkte değiliz, hepimiz aynı boyada değiliz, aynı cinsiyette ya da aynı kan grubuna ya da aynı zeka düzeyine sahip değiliz ama hepimizin sorunları vardır. Kimse sorunlarından muaf ya da onlara karşı bağışık değildir. Kimse de başına dertler gelmesin diye dert aşısı olamaz. Göz yaşları evrenseldir. Hatta İngilizce'de sempati sözcüğünün anlamı birlikte acı çekmektir ve günümüzde insanlığın senfonisi budur. Acı çeken insanlığın senfonisi. Hatta İbranice'de insan anlamına gelen sözcük acınacak halde anlamına gelen enas sözcüğüdür. İnsan budur. Bizlere ölüm ve vergilerden başka kesin bir şey olmadığı söylenir. Bunlara bir başka kesin şey ekleyebiliriz, sorunlar. Ama insan sıkıntı içerisinde doğar. Yukarı uçuşun kıvılcımları gibi. Kıvılcımlar evrensel yasaya, termodinamik yasasına göre yukarı uçuşurlar. Bu bir şans eseri ya da kazayla gerçekleşen bir şey değildir. Soğuk bir gecede ısının neden olduğu hava akımı kıvılcımların yukarı doğru uçmasına neden olur. Sıkıntı ve acı ve günah temelde Tanrı'ya itaatsizliğin sonucudur. Rab diyor, kötülere selamet, barış, huzur yoktur. Yaşaya 48-22. İnsan günah içerisinde bir ütopya kurmaya çalışıyor ama işe yaramayacaktır. Barış prensi olmadan barış olmaz. İnsan dünyaya barış prensine yer vermeden barışı sağlamak istiyor. Şunu da söylemem gerekir ki, Tanrı çocuklarının başına bazen sorunların gelmesi onların akılsızca yaptıkları hatalardır. Bazen sorunlar babanın çocuğuna yargısıdır. Bizlere eğer kendimizi sınasaydık yargılanmazdık denilmiştir. Ama eğer kendimizi sınamazsak Tanrı'nın bizi yargılaması gerekecektir. Bazen sorun babanın disiplinidir. Bütün kutsal kitapta bizlere çünkü o sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırırdır. İbraniler 12 ayet 6'da. Firavun'un sarayında lüks bir yaşam süren Musa bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte kötü muamele görmeyi yeğledi. Bu Musa için bir disiplindi. Midyan çölünde 40 yıl boyunca eğitim görmeseydi, Tanrı onu bir kurtarıcı olarak kullanamazdı. Genç ve gururlu bir ferisi olan Tarsuslu Saul da Mesih'i tanıdı ve Tanrı onun hakkında benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerektiğini ona göstereceğim dedi. Tanrı ona gerçekten büyük sıkıntılar çektirdi. Sıkıntılar babanın disiplinidir dostum. Bazen sorunlar sabırlı olmamızı ve Tanrı'ya güvenmemizi sağlamak için gelirler. Pratik bir insan olan Yakup, bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücü yaratır der. Diğer zamanlarda sorunların başımıza gelmesinin nedeni Tanrı'nın kaba yanlarımızı zımparalamak için üzerimizde zımpara kağıdı kullanmasıdır. Eyüp'ün Tanrı'nın ona bunu yaptığını anladığını göreceğiz. Ama o tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım. Bunu Eyüp 23.10'da okuyoruz. Tanrı'nın kendisini pürüzsüzleştirmek için zımpara kağıdı kullandığını anlamıştı. Bazen Tanrı sorunların gelmesine kafalarımızı ve yüreklerimizi sağlam bir şekilde kendisinde tutmamız için izin verir. Sanıyorum bu günümüzde birçoğumuz için geçerli olan bir açıklamadır. Dostum, Tanrı'nın bir çocuğunun başına sorunların gelmesi için iyi nedenler vardır. Bu yüzden Elifaz, insan sıkıntı içinde doğar, yukarı uçan kıvılcımlar gibi dediğinde haklıdır. Oysa ben Tanrı'ya yönelir, davamı ona bırakırdım. Anlayamadığımız büyük işler, sayısız şaşılası işler yapan odur. Yeryüzüne yağmur yağdırır, tarlalara sular gönderir, düşkünleri yükseltir, yaslıları esenliğe çıkarır, kurnazların oyununu bozar, düzenlerini gerçekleştirmesinler diye. Bilgeleri kurnazlıklarında yakalar, düzenbazların oyunu son bulur. Gündüz karanlığa toslar, öğlen geceymiş gibi el yordamıyla ararlar. Yoksulu onların kılıcı gibi ağzından ve güçlünün elinden o kurtarır. Yoksul umutlanır, haksızlık ağzını kapar diyor Eyüp 5. bölümün 8-16 ayetler arasında. Burada söylediği şey ve bunu gerçekten güzel bir şekilde söylüyor Tanrı'nın sadık, iyi ve adil olduğudur. Bu doğru olduğu halde Eyüp'ün sorununun köküne erişmiyor. Elifaz aslında Eyüp'le bile konuşmuyor. İşte diyor 17. ayette. Ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana. Bu yüzden her şeye gücü yetenin yola getirişini küçümseme. Bu ayetin kullanıldığını çok duydum. Doğru değil mi? Tabii ki doğru ama Elifaz bunu Eyüp'e karşı kişisel bir iğneli söz olarak kullanıyordu. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın çocuklarının acı çekmelerinin nedeni her zaman disiplin değildir. Bazen bu ayeti bir dostumuzun kalbine sapladığımız bir kama gibi kullanabiliriz. Sıkıntı çekiyorsun çünkü yanlış şeyler yaptın ve Tanrı seni disiplin ediyor demenin güzel bir yoludur bu. Evet, bu doğru olabilir ama doğru olmayabilir de. Siz böylesine bir yargıda bulunabilmek için kim oluyorsunuz? Cennete bağlı bir telefonunuz mu var? Rab size bir sır mı bildirdi? Bunu yapmaya yetkileri olmadan büyük bir yetkiyle konuşmayı seven insanlar vardır. Bazı insanlar her konuda son söze sahip olduklarını düşünürler. Dinleyin dostum, her zaman başka birinin sorununu doğru olarak görüp çözümleyemezsiniz ve başka birisi de her zaman sizin sorununuzu doğru olarak görüp çözümleyemez. Elifaz'ın sözleri doğru olduğu halde Eyüp'ün buradaki durumuna uygun değildir. Çünkü o hem yaralar hem sarar. O incitir ama elleri sağaltır diyor 18. ayet. Bu Tanrı'nın harikulade bir tanımıdır. 19. ayette 6 kez sıkıntıya düşsen seni kurtarır, 7. kez de sana zarar vermez. Bu 7'nin Süleyman'ın özdeyişleri 6-16'da ve hatta kutsal kitap boyunca sık sık kullanıldığını göreceksiniz. Bu sadece şiirsel bir söz değildir. 7'nin kusursuzluk sayısı olduğu değil, bütünlük sayısı olduğu anlamına gelir. Örneğin 7. gün bir haftanın tamamlanmasıydı. İnsanın sıkıntılarının bütününden söz ederken 7 burada bir bütünlük sayısıdır. Kıtlıkta ölümden, savaşta kılıçtan seni o koruyacak. kamçılayan dillerden uzak kalacak, hüküm gelince korkmayacaksın diyor Eyüp 5. bölüm 20-21 ayetlerde. Tanrı sizi şu üç sorunda kurtaracaktır. Açlıkta sizi ölümden kurtaracaktır. İki, savaşta kılıcın gücünden kurtaracaktır. Üç, dilin kamçılamasından kurtaracaktır. Dostum, günümüzde insanı öldüren dedikodudur. Tanrı'nın bizleri kötü bir dilden kurtarması için dua etmeliyiz. Dördüncü noktada Tanrı yok edilme korkusu geldiğinde, yani tayfun, kasırga, fırtına gibi ondan kurtaracaktır. 22. ayette yıkıma, açlığa gülüp geçecek, yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin diyor. Beşinci noktada Tanrı kıtlıktan kurtarır. Geniş bir şekilde kabul edilip edilmediği bir yana, müjdenin gittiği her yerin dünyanın en rafa içindeki bölgelerinden olduğu hiç aklınıza geldi mi? Bu uluslar sahip olanlardır. Bunun bir rastlantı olduğunu sanmıyorum. Sahip olmayan ülkelere yolladığımız yiyecekle birlikte onlara ödüller de göndermemiz gerektiğini sık sık düşünmüşümdür. Ve ödül Tanrı'nın sözü olmalıdır. Bereketler Tanrı sözü okumaya eşlik ederler. Altıncısında yeryüzü canavarlarından da korkmayacaksınız. 23-26 ayetlerde çünkü tarladaki taşlarla anlaşacaksın. Yabanıl hayvanlar seninle barışacak. Çadırının güvenlik içerisinde olduğunu bilecek. Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın. Çocuklarının çoğalacağını bileceksin. Soyun ot gibi bitecek. Zamanında toplanan demetler gibi mezara dinç gireceksin. Yedinci noktada son sıkıntı ölümdür. Elifaz ölümden korkunç bir canavar olarak değil, hoş karşılanan bir şey olarak söz ediyor. Ölüm insanları aynı seviyeye koyar. 27. ayette işte araştırdık, doğrudur. Onun için bunu dinle ve belle diyor. Bu sözler Elifaz'ın ilk konuşmasının sonudur. Eyüp'ün ihtiyaçlarını karşılamamışlardır. Söylenenler kendisine hiç hitap etmemiştir. Hatta Eyüp umutsuzluğa düşmüş ve korkmuştur. Ve anlayış için yakarır. Merhamet ve yardım için yakarır. Çünkü Elifaz'ın ona hiç yararı olmamıştır.